Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İbn-i Mace'nin mukaddimesinde İttiba'u sünneti Resulillah babındayız. Bu babta 11 hadis-i şerif okuduk. Bu hadis-i şerifler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinin din olduğunu genel olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu şekilde bakmamız gerektiğini anlatmıştı. İkinci babı babu ta'zimi hadisi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve teğlizi ala men a'radahu. İkinci bölüm yine sünnetle ilgili ama farklı açıdan sünneti ele alıyor. Bab ne demekti? Bir bölümün içindeki ara başlık demekti. A, B, C, D diye kitaplarda olan A, B, C, D ara başlıkları gibi. Ta'zimi hadisi Resulillah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine ta'zim. Ta'zim, bir şeyi azim görmek, büyük görmek demek. Ta'zimil hadis, hadise tazim etmek. Bir şeyi Müslüman tazim ediyorsa, büyük görüyorsa, bu fiili ta'zim ile ifade ediyoruz. Sadece benzetmek bakımından söyleyeyim. Hani Türkçe'de kutsal, bu iş kutsal, bu kutsal diye bir kelime kullanıyoruz. Ta'zim biraz onu yansıtıyor. Ta'zim-i hadisi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifi büyük görmek, ta'zim etmek. Ve teğlizi ve alâ men âradahu. Ârada yu'âridu mu'âradaten fa'ale yufa'ilu mufa'aleten babından geliyor. Araba, yu'aribu, mu'arabaten, muhalif olmak, aykırı davranmak demek. Teğliz, sert, tepki, karşılık verme, hakaret etme, hor görme gibi manaları var. Teğliz, ve teğliz ala men arabahu. Hadise, araba el hadise demek. Hadise, aykırı davranan, muhalefet edene de tepki. Bu babın adı neymiş? Hadisi ta'zim, hadise muhalefete de tepki. Babıymış bu bab. Evet. Kâle el müellifu İbn-i Mace rahmetullah an el mikdam İbn-i Ma'di Kerib el kindi en Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâle يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَلِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِ فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اِسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ أَلَا وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللّٰهِ. Konumuz neydi? Hadise tazim, hadise muhalefet edene de kınama. Konu bu. 12. hadisi şerifine gelmiş olduk. İbn-i Mace'nin. Bu hadisi Mikdam el-Mikdam İbni Ma'di Kerb el-Kindi. El-Mikdam İbni Ma'di Kerb el-Kindi isimli sahabi nakletmiş. Radıyallahu anh. Bu sahabinin ismi farklı bir isim. Böyle birkaç hadis-i şerifi var hadis kitaplarında. Radıyallahu anh. bu sahabinin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuş. Yuşiku, bir zaman gelir demek. Yuşiku, bir zaman gelir. Er-raculu, adam, muttekien ala eriketihi. Erike, koltuk demek. Bildiğimiz koltuk. Mutteki, yaslanan demek. Şu şekilde koltuğuna yaslanıyor. Muttekien ala eriketihi. Öyle bir zaman gelir ki adam koltuğuna yaslanmış. Yuhaddesu bihadisin min hadisi. Benim hadislerimden bir hadis okunur onun yanında. Adam koltuğuna yaslanmış, oturuyor. Öbür taraftan da birisi hadis okuyor. Feyekulu, adam der ki, beynena o beynekum, sizinle bizim aramızda, yani o hadisi okuyanla kendisi arasında, kitabullahi azze ve celle, Allah'ın kitabı yeter. Beynena ve beynekum kitabullah. Sizinle aramızda Allah'ın kitabı yeter. Fema vecedina fihi min helalin. Allah'ın kitabında neyi helal olarak bulursak istehlelnahu. Onu helal sayarız. Vema vecedina fihi min haramin. Onda neyi haram bulursak harramnahu. Onu da haram kabul ederiz. Ela, dikkat edin. Ela, dikkat edin demek. وَاِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ Resulullah'ın haram ettiği şey mislu مَا حَرَّمَ اللّٰهُ Allah'ın haram ettiği gibidir. Topluca manasını verelim. Sonra anlamını toparlamaya çalışırız. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? El-Mikdam İbni Ma'di Kerib El-Kindi isimli sahabinin naklinde, öyle bir zaman gelir ki adam koltuğuna yaslanmış vaziyetteyken benim bir hadisimi duyar, bunun üzerine der ki aramızda Allah'ın kitabı yeter. Allah'ın kitabında neyi helal bulursak onu alırız. Neyi de haram bulursak onu haram sayarız. Der adam. Parantezi kapatıyoruz. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor sözüne. Ela ve innemâ harramallah'tan alıyoruz. Bilin ki Resulullah'ın haram ettiği şey Allah'ın haram ettiği gibidir. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif sahih bir hadistir. Şimdi incelemesine geçelim hadis-i şerifi. Sahih hadistir diye niye konuştuk? Çünkü zayıf bir hadis olsaydı biz burada yahu Müslümanları itham edecek, Müslümanın imanıyla oynayacak bir söz söylemeyelim diye dikkat edecektik. Ama bu hadis sahihtir. El-Mikdam İbn-i Ma'di Kerib El-Kendi radıyallahu anh bu hadis-i şerifi sağlam yollarla bize ulaştırmış. Bu hadis Tirmizi'de de var. Ahmet'in Müsned'inde de var. Şimdi hadis-i şerif sağlam. Sahih. Altın gibi parlıyor. Ama konuyu anlamaya çalışalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir sahne tasavvur ediyor. Bu onun zamanında olan bir şey değil şüphesiz. Onun zamanında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında birisi çıkacak da, başver Resulullah'ın sözünü diyecek, mümkün mü bu? Ömer'sa, Ali'sa nasıl diyeceksin bana? Bunu söylediğin dilini tutup bir hurma ağacına bağlardı Ali radıyallahu anh. Sen peygamberin hadisi şerifine haşa. Nasıl böyle? Sonra göreceğiz inşallah. Ali radıyallahu anh ne diyor? Size Resulullah dedi ki dediğim zaman siz bunu söylenebilecek en güvenli söz olarak anlayın. Resulullah'ı dinler gibi dinleyin. Bu hadiste gelecek, göreceğiz. Şimdi biz bunu ne anlıyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında böyle bir şey yok. Adam koltuğa yaslanmış. Bize Kur'an yeter canım, boş verin peygamberin sözünü. Bu Medine'de söylenecek bir söz değil. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecekteki bir gevşekliği ya da gelecekteki bir fitneyi haber veriyor. Birinci madde bu. Demek ki bu ümmetin içinde Müslüman olduğunu söylediği halde, Kur'an ehli olduğuna inandığı halde bir grup insan gelip güya Kur'an'a bağlıymışlar, Kur'an'a çok hürmet ediyormuşlar gibi tavır göstererek Peygamber aleyhisselamın sünnetini hafife alacaklar. Hadisini boş ver diyecekler. Demek ki böyle bir fitne, böyle bir huzursuzluk Müslümanların arasında olabilecek. Nereden anlıyoruz bunu? Yuşiku er-raculu diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Gelecekte adam böyle konuşacak diyor. Bu onun bir tür mucizesi. Çünkü gözünün önünde böyle bir şey yok. Ama gelecekte Müslümanların hadis-i şerifleri basit göreceklerini biliyordu demek. Bildiği için de tıpkı zinanın, kumarın, faizin yayılacağını bilip nasıl haber verdi? Faiz yayılacak, aman dikkat edin dedi. Şu şu şu tehlikeler olacak dedi. Aynı şekilde hadislere de, peygamber sözlerine de Müslüman olduğunu söyleyen insanların laubali davranabileceklerini gördü sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette Allah gösterdi de gördü. Kendisi gaybı bilmiyordu. Birinci nokta bu. Yani Ma'di Kerib radıyallahu anh'ın El-Miktam İbn-i Ma'di Kerib radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadisin birinci boyutu budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi zamanında olmayan ama ileride ümmeti Muhammed'in içinde fitne olarak çıkabilecek bir tehlikeyi söz ediyor. Bu tehlikede nedir? Güya Kur'an'a sahip çıkmak ama hadis-i şerifleri basit görmek. İki, burada çok ince ve çok hassas bir latife de var. Nedir bu latife? Adamın biri çıkacak, böyle diyecek demiyor. Ne buyuruyor? Koltuğuna yaslanmış da böyle böyle diyecek diyor. Koltuğuna yaslanmış adam, benim hadislerim söyleniyor, benim hadislerim okunurken o böyle konuşacak diyor. Burada ince bir latife var. Nedir o? Demek ki bu tür fitneleri keyfine düşkün insanlar çıkarıyorlar. Koltuğuna yaslanmış da muttekien ala eriketihi, muttekien ala eriketihi, koltuğuna yaslanmış. Benim hadisimi duyuyor, koltuğuna yaslanmış, keyif sürüyor. İfadesi Peygamber aleyhisselamın sünnetini hafif görenlerin koltuk sahibi adamlar olduğunu gösteriyor. Eski alimlerde böyle bir söz yok. Ben şimdi ilave ediyorum. Ya da benim kanaatimi söylüyorum. Bu mutteki en ala eriketihi sözü koltuğuna yaslanmış da benim hadisimi boş veriyor sözünden, bu koltuk kelimesinden makam sahibi, filan bölüm başkanı, filan devlet dairesinin görevlisi gibi adamlar. Çünkü koltuktan biz adam koltuk sahibi derken evinde filan mobilya koltuk var demek istemiyoruz. Yani makam sahibi, imza sahibi demek istiyoruz. Şimdi demek ki bunu da anlamak istiyoruz biz. Neyi? Muttekien ala eriketihi, koltuğuna yaslanmış da benim hadislerimi basit görüyor. Koltuğuna yaslanmış. Bu koltuğa yaslanmışı ben, yani eski ulemanın ağzından böyle bir şey görmedim. Ben kendim ilave ediyorum. Yani devletin verdiği ya da yabancıların yönettiği bir enstitünün ona verdiği müdürlük koltuğu, işte bölüm başkanlığı, ünvanlar, şu araştırma, akademik ünvan vesaire gibi ünvanlara aldanıp ya da o koltukla elde ettiği keyfi bozulmasın diye benim hadisimi basit gören ifadesini kullanıyor. Bu benim mecazi olarak bir benzetmem ama çok önemli değil. Yani diyelim ki buradaki koltuk evdeki koltuktur. Her halükarda neyi yansıtıyor bu? Keyfi yerinde. Hadisler de bulunduğu zaman onun keyfi bozuluyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'den kadın erkek bir arada oturup akşama kadar keyif sürüp çay içmeyi yasaklayan bir ayet yok. Kadınlarla oturup çay içmeyi, mahrem namahrem bakmadan keyif sürmeyi yasaklayan hadisler var. Adam tam sekreteriyle keyif sürerken geldiler, yahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle şöyle buyuruyor dediklerinde, ya boşver hadisi, Kur'an'da var mı böyle bir ayet demesi gerekiyor. Ya da ne diyecek? Estağfurullah. Bana Resulullah'ın bu haberi ulaşmamıştı. Allah'ım affet beni. Hadi sekreter sen de git buradan demesi gerekiyor. Öyle diyemiyor. Ya hadisine karıştırıyorsun. Kur'an'da var mı böyle bir şey? Yok, tamam. Diyiverecek adam. Yuşikur raculu muttekien ala eriketihi. Koltuğuna yaslanmış da yuhaddesu bihadisin min hadisi. Benim hadislerimden bir hadis okunuyor. O da beynena ve beynekum kitabullahi azze ve celle. Aramızda, yani konuyu madem halledeceğiz, aramızda Allah'ın kitabı yeter. Kur'an'da var mı? Yok. Tamam. Ma vecedna fihi halalen istihlalnahu. Ve ma vecedna fihi haramen harramnahu. Kur'an'da var mı bu haram diye? Yok. E ne o zaman karıştırıyorsun? Diyiverecek. Burada sanki güya Kur'an'a saygı var. Kur'an varken başka bir şeye gerek yok demek istiyor sanki. Halbuki öyle değil. Kur'an'a madem saygı gösteriyorsun, Allah Kur'an'ında peygambere uyun. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Peygamberin size verdiği her şeyi alın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Size peygamber bir şey yasakladıysa onu bırakın diyor. Madem Kur'an'a saygın var, al Kur'an bu da işte. Asıl dert ne? Kur'an'ı maske olarak kullanıp Resulullah'a düşmanlık yapmak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buradan bir üçüncü maddeye geçiyoruz. Demek ki şeytan aleyhi l-la'ne ümmeti Muhammed'in içerisine sapıklık, fitne, fesat sokacağı zaman kötülüğü güzel göstererek de yapar bunu. Müslümanın gözünde çok değerli bir şeyi maske olarak kullanarak da yapar.
mesela alkolü, yahu iç bunu keyfine bak diye Müslümana şirin gösterebilir. Ama her zaman Müslüman bu tip bir şeye aldanmaz. Alkolü zaten insanlar kötü görüyorlar. Faizin zaten zararı var insanlara. Zaten cinayet, insan öldürmek herkesin gözünde kötü bir şey. Dolayısıyla bazen de iyi bir şeyi göstererek kötüyü ortaya çıkarabilir. Bu hadisteki örnekte o muttekien ala eriketihi, koltuğuna yaslanmış adam asıl gaye olarak güya neyi gösteriyor? Kur'an'ı gösteriyor. Kur'an'ı korumak için, Kur'an'ı yüceltmek için hadisi boş ver diyor. Burada mümin dikkat ederken, bilhassa bu asırda hadisler, ayetler, fıkıh bilgileri bir internet çöplüğüne düşüyor. İnsanlar elif cüzü bilmiyorlar. Hiçbir şekilde oturup hayatında bir kere teheccüde kalkmamış, bir fıkıh kitabını okumamış. Bakıyorsun bir ayet yakalıyor bir yerden, onun meali üzerinden bütün dünyayı ateşe çeviriyor. Herkes kafir, herkes zındık, bir o kalmış Müslüman. Kur'an'la şeytan aldatıyor. Hiç Kur'an aldatma konusu olur mu? Olur tabi. Çocuğun eline çok güçlü bir teknolojik cihazı versen, çocuğun elinde cihaz olmaz ki, o bela olur çocuğun başına. Akıllı, onu bilen birisinin elinde nimettir, çocuğun elinde beladır. Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler, şeytanın Müslümana silah olarak kullandığı şeyler olabilir mi? Olur tabi. Mesela beline bomba bağlayıp 100 tane 200 tane Müslümanın namaz kıldığı bir camiye gidip kendisini patlatarak hem kendi ölen hem orada onlarca Müslümanın ölümüne sebep olan birisi gavur değil. Ne yapıyor? Güya Allah rızası için, Allah'ın dinine hizmet etmek için camiyi bombalıyor. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anhı şehit eden hain, Allah rızası için yaptı bunu. Bunu anlattığımız derste vurgulamıştık. İkide bir gelip Ali'yi şehit edince yakalandı. Yakalanınca tesbihat yapıyor, zikir yapıyor. La ilahe illallah, elhamdülillah, şükürler olsun ya Rabbi. Böyle tesbihler yapıyor. Çok büyük zafer elde etti ya. Resulullah'ın damadını şehit etti. Oradan kesin bu adamın dilini gevezelik yapmasın deyince ağlamaya başlamış. Ali'yi şehit eden adam. Bakmışlar ki ağlıyor, pişman oldu herhalde. Pişman mı oldun Ali'yi öldürdüğüne? Demişler, yok demiş. Ya siz benim dilimi keseceksiniz. Sonra nasıl Allah'ı zikrederim ben demiş. Sen Resulullah'ın damadını öldüreceksin. Güya zikir yapmadan, tesbih çekmeden de gün geçiremiyor. Demek ki adam da bu aptalca dünyanın en kötü cinayetlerinden birisini, Resulullah'ın damadını, müminlerin emirini, ilmin kapısını, öyle bir Allah'ın arslanını öldüreceksin ama zikirsiz de günü geçmiyor. Ne yapmış şeytan? Ali'yi öldür cennete gir diye inandırmış. Öldür Ali'yi cennete gir. Bu neyi gösteriyor? Demek ki fitne geleceği zaman bu fitne zehir olarak da gelebilir, bal kavanozunun içinde de gelebilir. Mümin insan, basireti açık insan, tefekkürü derin insandır. Kur'an'ı alet ederek, Kur'an düşmanlığı olabilir mi? Olur tabii. İşte bizzat Peygamber aleyhissalatü vesselam örneğini veriyor. Bu hadisten çıkan bir başka dördüncü maddemiz, kanun koyuyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kanunu ne?
Ela innema harramahu Resulullahi mislüme harramahu Allahu.
Bilin ki, dikkat edin, Resulullah bir şeye yasak dediyse, o Allah'ın yasak demesi gibidir. Böylece hadis-i şeriften ne anlamış olduk? Resulullah'ın sözü Allah'ın sözü gibidir. Neden? Çünkü Resulullah bir caminin imamı değildir. Çok güzel sözler söyleyen, çok büyük bilgisi olan birisi değildir. Allah'ın sesidir. Resulü, elçisidir. Biz de ne yapıyoruz? Sünnetini, onun sünnetini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasını Allah'ın bize gönderdiği emaneti olarak görüyoruz. Evet. 13. hadisi şerif, bunun benzeri. An Ubeydillah ibni Ebi Rafi, an Ebihi, enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, La ulfiyenne ehedekum muttekien ala erikati yetihil emru mimma emartu bihi ev neheytu anhu feyekulu la edri ma vecedna fi kitabillahi ittebe'nahu. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La ulfiyenne ehedekum, sizden birini görmeyeyim. La ulfiyenne ahadakum, sizden birini görmeyeyim demektir. Muttekien ala eliketihi, koltuğuna yaslanmış. Ye'tihil emru mimma emartu bihi, benim emrettiğim şeylerden bir emir geliyor ona. Ev neheytu anhu, ya da yasakladığım şeylerden birisini duyuyor. Feyekulu, diyor ki, la edri, bilemem. Ma vecedna fi kitabillahi ittebe'nahu. Biz Allah'ın kitabında bulduğumuza uyarız, diyor. Topluca mana verelim. Sizden birini koltuğuna yaslanmış da benim emirlerimden bir emir ya da yasaklarımdan bir yasağı duyduğunda, bilemem ben, Allah'ın kitabında bulduğuma uyarım derken görmeyeyim. Böyle bulmayayım sizi, diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yukarıda ayrıntısına girdik 12. hadis-i şerifte. Dolayısıyla bunu çok uzun bir şekilde şerh etmemize gerek yok. Bir kere daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, böyle bir şey yok ama sakın bana sizden bir haber gelmesin. Benim emrimi duyuyor, yasağımı duyuyor. Biz Kitabullah'ta, Allah'ın kitabında bulmadık bunu, demesin sakın. Çünkü bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi küçük görmek olur maazallah. Ve insanın elindeki imanı gider. Burada bu hadis ve yani 12. ve 13. hadis-i şerifle ilgili neden insan hem iman eder peygambere hem de peygamberin sözlerini sıradan insan sözü gibi görür? Böyle neden yapar insan? Bu sorunun cevabını İbn-i Mace'den önceki giriş derslerinde konuşmuştuk. Demiştik ki, Kur'an-ı Kerim her şeyin tafsilatını vermiyor. Ayrıntı yok Kur'an-ı Kerim'de. Mesela sabah namazından yatsı namazına kadar günde 5 defa abdest alıp namaz kılma Kur'an-ı Kerim'den çıkmıyor. Ben Kur'an-ı Kerim'den başka bir şeyle yaşamam. Bana Kur'an yeter dedin mi sabah namazından kurtulursun. Öyle kimdir? Ara sıra bir Allah-u Ekber dedin mi namaz yerine geçecek. Dolayısıyla biz Kur'an'a düşkünüz diyen insanların iki nedenden birine takılmış olması gerekiyor. Birisi keyfine düşkündür. keyfine düşkünlüğünün bozulmasını istemiyor. Hem uyuyacak hem Müslüman olacak. Hem zekat vermeyecek hem Müslüman olacak. Hem cihat etmeyecek Müslüman olacak. Tamam. İkinci neden de Kur'an-ı Kerim'i Resulullah'sız aldığın zaman sen istediğin kalıba sokarsın Kur'an'ı. Ama Resulullah'la beraber olduğu zaman sen istediğin kalıba sokamazsın. Resulullah'ın rengine göredir Kur'an zaman. Yani Kur'an çocuğun elindeki yapboz gibi olur. Sünnet olmadığı zaman. Biraz önce örnek verdim. Kur'an'dan yola çıkarak istediğini öldürürsün. Bu kafir öldür, bu münafık öldür, bu iyi Müslüman değil öldür. Kendini bile canına kıyabilir. Bir örnek size vereyim. Yakın zamanda, bir sene kadar oluyor, çok yoğun bir rica ile Konya'dan bir genç benden randevu istedi. Ben de buyur gel dedim. Bir akşam otobüse atladı, İstanbul'a geldi. 30 yaşlarında genç, sakallı, dışarıdan baktığında bir cami imamına benziyor. Gerçi imamlar hep sakallı değil şimdi ama yani böyle varsayım olarak imama benziyor. Hoş geldiniz dedim, oturdu. Buyurun dedim. Dedi çok büyük bir derdim var hocam dedi. Sizi televizyondan dinliyorum, bu işi halledersin diye geldim. Buyur dedim. Dedi ben dedi meal okuyarak İslam'ı yaşamak isteyen bir grubun içine katıldım dedi. Bunlar çok güzel Kur'an okuyarak bilgilerini çoğaltıyorlar. Epey aylarca ben de katıldım. Benim de bilgim arttı dedi. Sonra bu grubun içinde İnsanları Müslüman görmeme sorunu ortaya çıktı dedi. Ben de onların düşüncelerine katıldım. Doğru söylüyorlar diye. Şöyle bir süreç yaşadım dedi. Şimdi ne okursak sonunda kim kafir kim Müslüman onu kararlaştırmak için okuyoruz Kur'an'dan dedi. Bir gün toplantıda Türkiye Cumhuriyeti kafir devlettir. Böyle mi böyle? Oy birliğiyle karar ettik dedi. Bu Türkiye'yi yönetenlerin de hepsi kafirdir dedik dedi. Ve çok rahatladık dedi. Yani böyle bir şey keşfettiğimiz için. Öbür hafta ders için tekrar toplandık. Birisi dedi ki arkadaşlar Türkiye'yi yönetiyor. Bunlar kafir dedik de bu camileri de Türkiye yönetiyor. Dolayısıyla camileri yöneten, Diyanet işlerini yönetenler de kafir mi? Tabii kafir dedi. Ona da kafir kararı verdik dedi. Konya müftüsü kafir mi? İstişare ettik, kafir olduğuna karar verdik dedi. Müftüye efendim diye hitap eden imamlarla müezzinler muhakkak kafir olması lazım diye düşündüm. Onu da ben teklif ettim. Müezzinle imamları da kafir ettik dedi. Camiye gitmemeye başladım. Halbuki ben 15 yaşından beri namaz kılardım dedi. Camiye gitmedim dedi. Ama çok mutlu olduk dedi. Yani kala kala bir biz Müslüman kaldık. Gerisi hep kafir görülüyor çünkü. İmamlar bile kafir olunca. Bir gün dedi aklıma geldi. Evde annem babamla otururken annem babam yemek yiyorlardı. Yanlarına yanaştım. Müslüman mısınız, kafir misiniz diye direkt soru sordum dedi. Oğlum bu ne biçim söz diye babası. Deli misin, çarpılacaksın, sus demiş. Boş ver, bu düzeni kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz diye sordum dedi. Babası da demiş ki oğlum devlet devlet. Sana ne devlet? Vay tamam sen devlet dedin buna, sen de kafirsin. Dedim babama diyor. Anneme sordum. Babamdan yana mısın, Allah'tan yana mısın? Oğlum o benim kocam, niye böyle diyorsun? Sen de kafirsin dedim diyor. Gittim arkadaşlara dedim ki ben annemle babamı test ettim. Onların Müslüman olmadığını anladım. Ne kadar zamanda oldu bu iş dedim. Yaklaşık bir 5 ayı buldu dedi bu. Müslüman damgası mühür var ya elinde. Kafir ve Müslüman mühürü. O mühürü alalı bu. İşte bir 5 aya yakın zaman olmuş. Aradan dedi asas sorununa geldi şimdi. Aradan 2-3 gün geçti. Bir sabah kalktım dedi. Yahu bu annemle babam kafir olarak evlendiler. Kafir olarak yaşıyorlar. Beni bunlar kafir, nikahsız olarak doğurdular. Ben niye Müslüman oluyorum ki? Ben de kafirim aslında. Sonunda bunu da keşfettim dedi. Gittim arkadaşlara dedim ki, o grubuna, baş müftüleri orada herhalde. Arkadaşlar, ben kendimin de kafir olduğunu anladım. Demiş. Bu noktadan sonra çocuk ağlamaya başladı. Nasıl ağlıyor? Neyse, ne dediler sana dedim. Canım hepimizin anası babası öyle. Biz gerçeği bulduk. Bize zararı yok dediler. Kendilerini çıkarmışlar. Ya ben de o zaman Müslümanım. Tabii canım sen iman ettin. Ya böyle bir şey, gel iman et demişler. Beraber kelime-i şehadet getirtmişler orada. İman ettirmişler ona. Kafir anadan babadan doğduğu için kafir sayılıyor ya. Onların mezhebine göre. Sonra ne oldu dedim. Yahu dedi. Öbür gün gittim o arkadaşlara dedim ki arkadaşlar siz beni iman ettirdiniz ama ben 2 gündür mümin olduğum halde kafir bu babanın yemeğini yedim evde. Yeniden iman et demişler. Bir daha iman et demişler bana. Bir demiş ki her gün ben size iman etmeye mi geleceğim demiş. Ya kendi kendine tazelersin imanını demişler. Bir kere çığ kayadan yuvarlanmaya başladı mı aşağı doğru büyük bir kaya olarak iniyor. Ve sonunda doktora gitmek zorunda kalmış. Düşüne düşüne delirmiş. Demek ki bunun biraz helal süt emmişliği var. Allah bunu kurtarmak istemiş o işten. Neyse farklılık var, ayrılık yok diye bir dersimi izlemiş televizyonda benim. Oradan çok etkilenmiş. Şimdi geldi bana, beni kurtar hocam dedi. Ben de dedim ki sana bir soru soracağım. Ma Allah için cevap vereceksin. Ben Müslüman mıyım dedim. Öyle görünüyorsun dedi. Ulan öyle görünmekle Müslümanlık olur mu dedim. Müslüman mıyım değil miyim sana göre? Yahu dedi senin vakfın filan var. Sen devletle işin gücün var dedi. Çok da Müslüman görünmüyorsun dedi. Sen akıllı mısın dedim. Elbette dedi. Madem aklın var, Müslümanlığı şüpheli bir adama niye geldin dedi. Demek sende de akıl yok. Tekrar ağlamaya başladı. Susmuştu, ağladı. Bir yarım saat vakit ayıracaktım ben ona. Bir saatimi aldı bu arada. Çünkü ağlıyor, ağlarken konuşmuyor. Dedim ki, senden ben rica ediyorum. Senin istediğini yapacağım. Seni ben ikna edeceğim. Ama ben de sana dediğimi yapacaksın. Tamam hocam dedi. İslam hakkında iman, küfür, cennet, cehennem hakkında bana konuşmaya başlayabilir misin dedim. Beni ikna et dedim. Neden benim Müslümanlığımdan şüphe ediyorsun? Veya arkadaşların senin babanın kafir olduğunu nasıl düşündüler? Bana dedim izah et dedim. Onun önünde de saati koydum. Başladı konuşmaya. 4. dakikada evet hocam bu kadar dedi. Allah melek gönderdi, peygamber gönderdi. 5-10 cümle söyledi. 4 dakikada konuşması bitti. Dedim ki ikna olmadım. Biraz daha devam et dedim. 2 dakika daha konuştu. Dedim 6 dakikayla ikna olacak adam değilim dedim. Bana izah. Söyleyecek bir şeyim kalmadı ki dedi. Ulan olur mu kalmadı? Biraz daha izah et dedim ya. Allah'tan kork. Kıyamet günü Allah sana sorar niye Nurettin'i ikna etmedin diye. Sen devam et dedim. Gayret 1 dakika daha ancak konuştu. Başka bir şey bilmiyorum dedi. Dedim ki canım kardeşim Kur'an kaç senede indi? 23 dedi. 23 senede ancak inebilmiş bir kitabı ben zorladım 7 dakikada özetledim. Mümkün mü lan dedim. Bu kadar küçük mü bu din? Meleklerin bilinen isimlerini saysan 7 dakikaya sığmaz. Sen 23 yılda inmiş, 1400 senedir uygulanan bir kitabı 7 dakikada nasıl özetledin? Ben bu kadar biliyorum dedi. Bu kadar az bilgiyle kendin, anan, baban, on binlerce Müslümanın, belki de teheccüde kalkan binlerce insanın kafir olduğuna nasıl karar verdin dedim. Bu kadar ucuz doktorluk olur mu? Dedi bana demişlerdi, o adama gitme hepten sapıtırsın demişlerdi. Sen benim kafamı karıştırıyorsun dedi. Niye geldin madem benim sözüme inanmayacaktın dedim. Derken, ben dedi o zaman gideyim dedi, sen beni fitneye düşürüyorsun dedi. Kalktı gitti. Hiçbir faydam olmadı. Ben sadece, zaten böyle olduklarını biliyordum, bir kere daha tecrübe yaşadım ki, şeytan rakıyla, likörle aldattığı gibi, ayetle hadiste de aldatabiliyor demek ki. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, koltuğuna yaslanırken, böyle böyle diyen görmeyeyim buyurmasındaki sır, hikmet de bu demek. Burada sünnetin önemini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinin büyüklüğünü, ta'zimini konuşuyoruz. Ama özellikle vurguluyoruz ki, demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından bildirilmiş bilgilerinden biriydi bu. Birileri Kur'an-ı Azimuşşan'ı alet ederek ümmeti Muhammed'i dalalete düşürebileceklerdir. Evet, şimdi bundan sonraki 14. hadis-i şerife, bu hadisi tekrar okuyayım da manasını topluca yazacaksanız yazın. La ulfiyenne ahedekum muttekien ala eriketihi ye'tihil emru mimma emartu bihi ev neheytu anhu feyekulu la edri ma vecedna fi kitabillahi ittebe'nahu. Sizden birinizi koltuğuna yaslanmış da benim emirlerimden veya yasaklarımdan birisi ona ulaştırıldığında bilemem. Allah'ın kitabında varsa bakarız derken görmeyeyim. Yani böyle bir tehlike var, hazır olun demek. Bu hadis-i şerif Ebu Davud'da da var, Tirmizi'de de var. İbn-i Mace'de 13. hadis-i şerif, Ebu Davud'da 4605, Tirmizi'de de 2854. hadis-i şeriftir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinden de 23876. hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şerif bir kere daha gözümüzü açıyor, bir kere daha bizi kimdir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Nedir sünnet? Nedir hadis-i şerif? Hadise ta'zim nedir? Bunu anlatıyor ama çok ince bir noktaya dikkat ettim. Şeytan direkt peygamber düşmanlığı yaptırmayıp Kur'an'ı maske yaparak düşmanlık yaptırabilir. Buna hazır olmak lazım. Burada öbür hadis-i şerife geçmeden güncel bir örnek de vereyim. İngilizler biliyorsunuz Hindistan'ı uzun bir zaman sömürdüler, işgal ettiler. Kendi eyaletleri gibi yönettiler. Herkes şimdi Amerika, İsrail böyle dünyanın belası zannediyor. Esasen yeryüzünün son 5 asrını karıştıran şeytan İngiltere'dir. Amerika'yı devlet haline getiren de odur. İsrail gibi bir fitne ocağını, ateş yumağını ümmeti Muhammed'in içine planlı bir şekilde atan da odur. Osmanlı hilafet devletini yıkan da odur. Lozan Anlaşması'nda hilafetin ve halifenin İslam toprakları dışına atılmasını isteyen de İngiltere'dir. Amerika vesaire, yani onun şamara olanı gibi. Şimdi yeni yeni Amerika bir müstakil bir devlet olma zevki yaşamaya başladı. Dolayısıyla İngiltere dünyanın son 5 asrının belasıdır. Şeytan, büyük şeytan İngiltere'dir melunlar. Hindistan'ı işgal ettiler. Hindistan'da asırdan fazla bir zaman kaldılar. Şu anda da çıktı sayılmaz. Hala Hindistan'da trafik tam İngiltere trafiği gibidir. Yani sömürdüğü ve uzun zaman kaldığı yerde insanları hayvanlaştırarak eyalet olarak kullandığı Hindistan'da trafiğe varıncaya kadar her şey hala İngiltere gibidir. Türkiye'nin başına Kıbrıs belasını açan da İngiltere'dir. Yani İngiltere asıl şeytanın oyuncağı, asıl görünen şeytandır. Bu İngilizler Hindistan'dan çıktıklarında belli başlı sorunları masa başında iyi pişirerek çıktılar. Birinci sorun Keşmir sorunudur. Hindistan'dan Keşmir, Pakistan ve Bengaldeş diye üç devlet türettiler. Büyük Hindistan'ı üçe böldüler. Önce Pakistan'la Bengaldeş tek devlet olarak bölündü. Sonra yahu siz bir arada uygun değilsiniz, bölünün dedi, böldüler. Tıpkı İsrail'in sağında solunda Filistin ve Gazze diye iki ayrı devlet üretip gittikleri gibi. O sorun da yani Gazze var, Gazze'den sonra İsrail var, İsrail'den sonra Ramallah var, Kudüs var. Filistin'in İslamcı kanadını Gazze'ye mahpus ettiler. Solcu, sosyalist kanadını da Ramallah bölgesine attılar. Ortada da İsrail var. Güya bir Filistin devleti var. Aralarında başka devlet var ama. Böyle enteresan bir fitne. Fitne çıkarmakta İngilizlerin üstüne olsa olsa şeytan olur. Şeytan da zaten onları kullanıyor. Dosya tutucusu olarak. Bu Hindistan'dan çıkarken çok bilinçli bir şekilde üç devlet çıkardılar Hindistan'dan. Üç tane devlete müstakillik gibi bir şeyler verdiler. Keşmir'i de Pakistan'la Hindistan'ın arasında sorun olarak böyle. Bizde nasıl Kürt sorunu diye bir sorun icat ettiler. Bu da İngiliz şeytanlığıdır Kürt sorunu. Aynı şekilde Keşmir'i de Hindistan'la Pakistan'ın arasında kavga konusu bıraktılar. Ne Pakistan Keşmir'de söz geçirebiliyor, ne Hindistan söz geçirebiliyor. Hindistan'a burası senin diyor. Pakistan'a da kaçırmayın burayı diyor. Epey bir zamandır iki devletin de, Pakistan ve Hindistan'ın da bütün ekonomik yatırımları silahlanmaya gidiyor. Pakistan zayıf ve açlık çeken bir ülke olduğu halde nükleer silahı var. Atom bombası dahil her türlü silah yaptığı söyleniyor. Çünkü Keşmir'i korumak için Hindistan'a karşı silahlanması lazım. Hindistan'da geçmişten kalan bir kültürü var. Hindistan'da da güçlü nüfus var. 1 milyardan fazla Hindistan. Yani Çin'den sonra en büyük devlet Hindistan. Her halükarda 3 devlet ayrınca oradan Müslümanların nüfusunun %50'lerden %15'lere düşmesini sağlamış oldu. Böylece Hindistan'ı yakın bir zamanda seçimle, fidan vesaireyle İslam devleti olamaz hale getirdiler. Halbuki Pakistan, Bengaldeş 250-300 milyona yakın nüfusuyla bölünmeselerdi Hindistan'dan, ciddi bir şekilde Hindistan İslam nüfusu %50'lerde olan bir devlet olacaktı. Hindular zaten çoluk çocuk sahibi olmak istemiyorlar. Kısa bir zamanda mesela 2050'lere gelindiğinde Allah'ın izniyle Hindistan %70'i Müslüman olan bir ülke olacaktı o zaman. Çok korkunç planlar yaptılar. Bu esnada Urduca'yı ciddi dil haline getirdiler. Müslüman bir nesli Arapçadan soğuttular. Urduca uydurukça bir dilken ciddi uluslararası bir dil haline getirildi. Bu arada Pakistan etrafında, Pakistan ayrıldığında iki büyük fitneyi masada yazıp Müslümanların üzerinde uyguladılar. Çünkü Pakistan, Hindistan, Bengaldeş, Keşmir insanların bir ekmeği birkaç gün yemek zorunda oldukları fakir topraklar. Yani esasen toprak fakir değil ama Devlet yok, ciddi bir devlet yok. Müslümanlar orada büyük bir sefalet denecek zor dönem yaşıyorlar. Şimdi Müslümanlar olarak biz ders çıkarıyoruz. Bu hain girdiği yerde Hindistan'da ne arıyordu? Yani Hindistan'dan kumaş getirdi, ipek kumaş getirdi İngiltere'ye. Bu kadar 2 metre kumaş getirmek için Hindistan'da 50 sene, 100 sene kalmaya gerek yoktu. Zaten parayla bunu satın alırdı. Asıl fitnesi Müslümanların içinde fitne çıkardı. Birincisi Bahailik diye bir mezhep türetti. Bu Bahailik, Kadiyanilik, İngilizlerin eliyle icat olmuş fitnelerdendir. Bunların her biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin son peygamberlik olmadığını, ondan sonra işte bir mel'unun birisinin gelip peygamber olduğunu söyleyen bir dedikodudur. Ciddi taraftar buldu bu. Bu buldukları, yani Bahailik, Kadiyanilik gibi bu sapık fırkalar İslam'ın içinde ama İslam'la savaşan bir ekol olarak çıktı. Kendileri Protestanlık, Ortodoksluk diye savaşan bir Hristiyanlık yaşadıkları için Müslümanların içine de böyle büyük bir fitne sokmayı denediler, becerdiler. Birincisi bu. İkinci de Kur'aniyun diye bir mezhep icat ettirdiler. Kur'aniyun. Kur'aniyun Türkçe'de Kur'ancılar demek. Bunlar o kadar ki yani Kur'an aşıkları, Kur'an sevdalıları, Kur'an'dan başka bir dertleri yok. Görünürde böyle ama Kur'an'ı getiren peygamberle savaşıyorlar. Öbür taraftan da Pakistan açlık, sefalet içerisinde Hindistan'la savaşıyor sürekli. Sürekli Hindistan'la savaşma tehlikesi, savaşmıyorsa da tehlikesini yaşıyor. Topraklar bir sele gidiyor, bir fırtınaya gidiyor. Fakirlik var, pirinçten başka doğru düz bir şey yetişmiyor. Yani yok 100 milyona yakın insan Pakistan'da yaşıyor. Kalabalık bir nüfus. Ciddi Hanefi mezhebi eliyle ciddi bir İslam nüfusu var. Bu nüfusu bir yanda Kadiyanilik, Bahailik gibi sapık mezheplerle böldüler. Öbür taraftan Kur'aniyyun diye sapık bir fırka daha çıkardılar. Şiiler çok küçük bir nüfusken Şiileri silahlandırıp İran kanalıyla varlığınızı koruyun burada diye bir de Şii dalgası çıkardılar. İşte duyuyorsunuz Pakistan'da İslam, Müslüman, hayat, devlet bu tip şeylerin hiçbir tanesinin varlığı böyle insanın göğsünü kabartacak şekilde değil. Her halükarda ümmeti Muhammed'in karşılaştığı sorunlardan birisi bu Kur'aniyun mezhebidir. Bu Kur'aniyun ekolü de İngilizlerin eliyle Pakistan'da oluşturulmuştur. Bunu herkes adı gibi soyadı gibi biliyor. Yani gizli saklı bir dernek değil bu. Bunu bir utanır halleri de kalmadı. Bu Kur'aniyun ekolü, Kur'ancılar ekolü Türkiye ve Kuzey Afrika ülkelerinde de yavaş yavaş adam bulmaya başladı. Çünkü söz çok büyük. Allah'ın kitabı Kur'an be. Kur'an yahu. Ömer ne kadar Kur'an'a hizmet ediyordu. Bak Ali Kur'an alimiydi. İbn Abbas Kur'an. Kur'an. Tabi söz büyük. Tuzak büyük. Bu tuzağa takılan oluyor. Sonra beline de bomba takıp camide namaz kılan Müslümanı öldürüyor. Allah rızası için ama. Her halükarda bu bir fitnedir. Bu fitneden kurtulmanın yolu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ve ashabını örnek almaktır. Onlar da ne yaptılar? Bir ellerinde Kur'an, öbür ellerinde Resulullah'ın sünnetiyle yaşadılar. Bu şekilde yaşayınca hem İslam'ın lezzetini yaşamış olur Müslüman, hem de Allah'ın razı olduğu bir hayat yaşamış olur. Aksi takdirde işte hepimiz görüyoruz Müslümanlar ne kadar zor bir hayat yaşıyorlar. Biraz önce Konyalı delikanlıdan size verdiğim örneği unutmayın. Ne kadar üzücü bir örnek. Kendi babasının bile kafir olduğunu düşünüyor. Sonunda kendisinin kafir olduğuna karar veriyor. Beni yönlendir, bana nasihat ettir diye birisine gidiyor, hocaya gidiyor. Onun da Müslüman olmadığını düşünüyor. Yani zevki, hobisi kafir yapmak insanları. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları Müslüman yapmak için gelmiş. Bu onun ümmetinden biri insanları kafir yapmak için yaşıyor. Bugün çok şükür 20 tane daha kafir yaptım diye seviniyordur herhalde. İşte insan dengeyi kaybedince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biricik sünnetini kaybedince başına gelecek en büyük musibet budur. Ne'ûzü billahi teâlâ min şurûri enfusina.